Ayrım 4.
Sigara paketini üst ranzada sıkıştırdığı yerden alır, bir sigara çıkararak yakar. Eğilir, ranzanın altından bir kalıp sabun çıkarır, sabunu bir süre elinde evirip çevirir, sonra çevresini gözden geçirir. Selim az ötede karşısındaki ranzada yan dönmüş yatmaktadır. Çevresiyle ilgilenmeksizin sigara içen Selim'in yüzünü bir süre sessiz seyreder, sonra sabunu aldığı yere koyar ve haritasına döner. 57. Müdürün odası. İç gün. Müdür daha önce gördüğümüz sahnede olduğu gibi masasında oturmakta, karşısındaki koltukta ise Pinokyo Mahmut çay içmektedir. Müdür çalan telefonu açar, yanıtlamaksızın kapatır. Pinokyo Mahmut, müdüre dönerek. Bizimkilerden kaç silah çıktı? Müdür. 4 tane. Birisi 6.35, bir torbada mermi bulduk aramadan. Pinokyo Mahmut ayağa kalkar. Pinokyo Mahmut. Şimdi kalsın, tutanağı sonra bir ara yaparız. Koğuş, iç, gece. Selim'le Hayati, Selim'in yatağı üzerinde oturmaktadırlar. Karşılarında Mehmet ile Serdar küçük oturakların üzerine oturmuş, onların sohbetine katılarak birlikte çay ve sigara içmektedirler. Mehmet, sen bu baharı bilir misin? Baharda şu Karadeniz'in çayırı, çimeni, çiçeği başka hiçbir yerde bulunmaz. Biz takalarla baharda Karadeniz'de karşı kıyılara kaçağa giderdik, silah getirmeye. O zamanlar ben genç bir tayfaydım. Tayfa kağıdım falan da yoktu aslında ama amcam bu takalardan birinin kaptanıydı. Babam Karadeniz'de kalmıştı zaten. Amcam da beni hiç yanından ayırmazdı. Bahar gecelerinde de hiç kimse beni güverteden içeri alamazdı. Denizin, yıldızların sevdası başka hiçbir sevdaya benzemez. Kamaraya girip de kapı üstüne kapandığında boğulacak gibi olursun. Karşı kıyıya, Burgaz'a, Göstence'ye giderdik silah getirmeye. Kaçak işi belalı iştir. Başka işe benzemez. Mehmet koğuşun tavanına bakışlarını kaldırır, sonra döner ve konuşmaya devam eder. Mehmet, yıldızları sevdiğin kadar silahı da sevmen gerekir. Dört yanımızı kapamışlar, yetmiyor, bir de üstümüzü örtmüşler. Yıllardır şöyle bir kafamı kaldırıp baktığımda üstümde yıldızlı bir gökyüzü görmedim. Bahar gecesinde yıldız taşan gökyüzü aynı sevgilinin yüzü gibidir. Ayırt edemezsin bu ikisini birbirinden. Serdar'la Hayati coşkuyla birbirlerinin yüzüne bakarlar. Serdar, demek sevgilinin yüzü de, Mehmet, sevgilinin yüzü de aynı Karadeniz gecesi göğünün yüzü gibi. Gökyüzünü, yıldızları göremedin mi? Sevgilinin yüzünü de göremezsin zaten. Sevgilinin yüzünü uzak camlar arkasında, ziyaret yerlerinde görsen de bir şey anlayamaz. Ne o senin, ne de sen onun yüzünde aradığınızı bulamaz. Hayat istediğiniz şeyi vermez size. 59. 6. Koğuş kapısı, iç, gece. Gecenin geç saatlerinde 6. koğuşun kapısını görürüz. Kapıda kimse yoktur ve ortalık karanlıktır. Öteden bir gardiyanın sessiz geldiği görülür. Gardiyan kapıya geldiğinde etrafını dikkatle gözden geçirir. Sonra hafifçe kapı mazgalını açar. İçeride biri onu beklemektedir. Mazgaldan bir el uzanır. Gardiyan beraberinde getirdiği iki torbayı içeri uzatır. Gardiyan, yavaş bir sesle, hepsi burada. Ses, sağ ol kardeş, Allah devlete millete zaval vermesin. 60. İsmet'in ranzası, iç, gün. İsmet çevresiyle ilgisini kesmiş durumda, değişik renklerdeki boncukları sayarak iğneyle bir ipe dizmeye çalışmaktadır. Türkiye haritası giderek şekillenmeye başlamıştır. Serdar sessizce gelir, onun yatağının ayak ucuna oturur. İsmet Serdar'ın gelişinin farkında değildir, iyice işine dalmıştır. Serdar onu bir süre izler. Serdar, ne kadar kaldı senin şu haritanın bitmesine? İsmet, daha epey var, çok zamanımı alacak. Serdar, bu haritayı bitirince ne yapacaksın onu? İsmet, arkadaşlara vereceğim, götürüp bizim derneğin duvarına assınlar diye. Başlarını kaldırıp baktıklarında şöyle karşılarında bütün renkleriyle cap canlı, aydınlık bir ülke görsünler. Emeğimiz boşa gitmesin. Serdar, İsmet'in boncuktan yaptığı üst ranzanın kenarında asılı şeylere bakar, gözden geçirir. Serdar, bugün ziyaret günü biliyorsun. Birazdan ziyaretçiler gelmeye başlar. Nilgün'e bir şey hediye etmek istiyorum. İsmet, hangisini istiyorsan seç, beğen, al. Benden de selam söyle Nilgün'e. Serdar ranzanın kenarında asılı duranların arasından sarılı mavili bir kuş alır, ayağa kalkar. Serdar, sağ ol. 61. Koğuş, iç, gün. Ahmet karavanalarla koğuşa girer. Karavanaları yere kapının yanına koyduktan sonra etrafına bakınır. Sonunda ranzasında oturmuş defterine bir şeyler yazmakta olan Erkan'ı görür. Bağırır. Ahmet. Erkan, gel fasulyelerini al. Sonunda adamlar görmeden çuvala elimi daldırıp bir avuç aldım. Ahmet elini cebine sokar, bir avuç fasulye çıkarıp uzatır. Erkan sevinçle yatağından iner. Erkan, sağ ol. 62. Ziyaret yeri, iç, gün. Yan yana 8 kabinden oluşan ziyaret yeri, kabinin içinde mahkumların ziyaretçileriyle görüştüklerinde oturdukları yere sabitlenmiş bir tabure görülmektedir. Taburede oturan mahkumun önündeki camın içinde demir parmaklıklar, parmaklıkların ötesinde de ikinci bir cam daha vardır. Kabin camının sağ alt köşesinde sesi geçirmek için tel örgülü bir bölüm bulunmaktadır. Karşılıklı konuşanların şamatası içinde mahkumlar da ziyaretçiler de birbirlerini duymakta güçlük çekmekte, bu nedenle iyice bağırmaktadırlar. Serdar kabinlerden birinde Nilgün'le konuşmaktadır. Nilgün içeriği Serdar'ın iki yanın loşluğundan dolayı iyi göremediğinden elindeki kağıt mendille önündeki camı silmektedir. Serdar bağırır, sesi ulaşmaz. Elindeki sarılı mavili kuşu sallar, Nilgün de karşıdan elini sallar. Hayati kabinlerin arasında görünür, tek tek Enis'in, Serdar'ın, Ömer'in, Yamuk Metin'in, Halil'in, Sedat'ın, Burhan'ın oturdukları kabinlere girerek onların ziyaretçilerine hoş geldiniz der, el sallar. Hayati Serdar'ın kabinine girdiğinde Serdar kuşu ona verir, Hayati kuşu ziyaret yerinin kapısında nöbette duran gardiyana verir ve Nilgün'ü işaret eder. Gardiyan başını sallar, Hayati ziyaret yerinden çıkar. 63. Malta, iç, gün. Halil ile Ömer ziyaret yerinden çıkmış, kendi aralarında konuşarak Malta'da 12. koğuşa doğru yürümektedirler. 6. koğuş kapısı mazgalının açık olduğu görülür. Koğuş kapısına içeriden vurulduğu duyulur. Kapının arkasından birinin kendilerine küfrettiğini duyan Halil durup bakar. Öfkeyle 6. koğuş kapısına yönelir. Ömer kolundan tutup çeker. Ötelerden yetişen kapı gardiyanı da önüne geçerek onu engellemeye çalışır. Halil gardiyana. Bizim ziyaret günlerimizde bu köpeklerin inlerini açmayacaksınız. Alçaklar. Olay çıksın diye kasıtlı yapıyorsunuz. Bu tezgahlar bir gün tepenize yıkılır. O zaman sizi kim kurtaracak? 64. Komite. İç, gece. Siyaset temsilcilerinin oluşturduğu grup yemek masasının çevresinde oturmuş konuşmaktadırlar. Aralarında Selim'in de bulunduğu temsilciler tartışmanın hararetinden gergindirler. Hayati. Arkadaşlar, deminden beri durumumuzun her gün biraz daha kötüye gittiğini anlatmaya çalışıyorum. Bugün yine ziyaretçilerimizi tartaklamışlar. Ziyaretimize gelenlerden birçoğu içeri alınmıyor. Ne kadar uzaklardan gelirlerse gelsinler, görüştürülmeden geri çevriliyorlar. Diğer bütün koğuşlar birbirlerine gidip geliyorlar. Biz yemek için mutfağa gitmenin dışında koğuştan çıkarılmıyoruz. Hayati, Halil'e dönerek, anlatır mısın nasıl oldu? Halil. Ziyaret yerinden dönerken 6. koğuşun önünden geçiyordum. Kapı mazgalı açıktı. Kapı nöbetçisi gardiyanda yerinde yoktu. Açık mazgaldan biri, yakında göstereceğiz size ananızınkini diye küfür etti. Hayati, arkadaşlar biliyorsunuz silahları var. Ziyaret yerine gidip gelirken istedikleri zaman birimizi ikimizi düşürebilirler. Bizimse alabileceğimiz hiçbir önlemimiz yok. Susarlar, Ömer çay getirir. 65. Üst ranza, iç, gece. Koğuşta uyku saati başlamış, koğuş derin bir sessizliğe gömülmüştür. Mahkumların büyük bir çoğunluğu uyumakta, uyumayanlar da ya kitap okumakta ya da mektup yazmaktadırlar. Selim'in ranzasının üst katında yatan Ahmet elindeki ince bir kitabı okumaya çalışmaktadır. Bir süre okumayı sürdürür, sonra kitapta birkaç sayfa başa döner, bir süre daha okur, kitabı sıkılarak kapatır, elinde tutar. Kitabın adını görür, Sosyalizmin Alfabesi. Ahmet kitabı yeniden açar, okumaya başlar. 66. Fasulye Bahçesi, iç, gün. Erkan ranzasının önünde ayakta durmaktadır. Arasına fasulye tanelerini yerleştirdiği pamuğu eliyle bir düzene koymaktadır. Elindeki pamuğu ranzanın boş duran üst katının kenarındaki demir boyunca yerleştirmeye çalışır. Sonunda pamuğu yayarak ranza demiri boyunca düzgünce yerleştirir. Elleriyle bastırarak pamuğu bir metrelik bir uzunlukta demir boyunca bir düzene koyar. Sonra eğilip yerden su dolu bir bardağı alarak pamuğu sular. Sonra bir adım kadar geri çekilerek döktüğü suyun aşağı doğru süzülüşünü izler. Geçer, ranzanın alt katındaki yatağına oturur. 67. İsmet'in ranzası, iç, gün. İsmet yatağında oturmakta, çevresiyle ilgilenmeksizin elindeki işle uğraşmaktadır. elindeki büyüyecek bir çiviyle idarenin mahkuma dağıttığı kullanılmayan sabun kalıbını işlemektedir. Sabun kalıbı giderek bir büste dönüşmektedir. İsmet sabunu kaldırır, biraz uzağa tutar, avucunun içinde evirip çevirerek bir süre seyreder, sonra tekrar sabuna eğilir. Kimsenin onu etkileyemeyeceği bir yoğunlukta işine devam eder. 68. Cezaevi ön avlusu, iç gün. Cezaevi ön avlusunda mahkumları hastaneye ya da mahkemeye götürmek üzere askerler hazırlık yapmaktadırlar. Kapalı cezaevi arabası avlunun ortasında arka kapısı açık vaziyette durmaktadır. Gardiyanlar ve askerler avluda gezinmekte ya da askerlerin kaldıkları binayla cezaevine telaşla girip çıkmaktadırlar. Cezaevi kapısında gardiyanların arasında mahkumlar görünür. Mahkumları cezaevinin avluya çıkan kapısında bir küme halinde toplarlar. Askerler mahkumlara yaklaşır ve konuşur. Asker: mahkemeciler bir yana, hastaneciler bir yana ayrılsın. Hastaneye gidecek olan mahkumlar gruptan ayrılıp kapının öte yanına geçerler. Bir kısım asker hastanecileri, diğer bir kısım da mahkemecileri ikişer ikişer kelepçeler, mahkemeye gidecek olan mahkumların arasında Yamuk Metin'le Halil de vardır. Sıra onlara gelince Yamuk Metin sağ, Halil de sol elini birleştirerek askere uzatır. Asker ikisinin bilekçelerine kelepçeyi vurup iyice sıkar. Halil: çok sıktım, biraz gevşetsene. Elimi hareket ettiremiyorum. Sonra mosmor kesiliyor. Asker: emir böyle, gevşetemem. Halil, diğerlerini işaret ederek: baksana şunlarınkini üstün körü bağladın. Neredeyse ellerinden çıkacak. Asker: emir öyle, sizinkiler böyle sıkılacak. Halil: öyle şey mi olur? Biz insan değil miyiz? Asker cezaevi arabası yanında olup biteni gözleyen Pinokyo Mahmut'a döner. Asker: komutanım, bunlar itiraz ediyorlar. Pinokyo Mahmut Halil ile Yamuk Metin'in yanına gelir. Pinokyo Mahmut: nedir lan? Siz bu milletin başına bela mısınız? Halil: niye ayrı muamele yapıyorsunuz? Biz insan değil miyiz? Pinokyo Mahmut karşılık vermeksizin Halil'e bir tokat atar. Halil gayri ihtiyari öne doğru bir hamlede bulunur. Bunun üzerine askerler ikisinin üzerine çullanırlar. Tekme, tokat ve dipçiklerle ikisini de yere yıkarlar. Bir süre hırpaladıktan sonra gardiyanlar araya girer. Onları yerden kaldırırlar. Yüzleri gözleri kan içindedir. Asker kelepçelerini çözer, gardiyanlar ikisinin de kollarına girerek binaya doğru yürütürler, kapıdan girerler. 69. Koğuş, iç gün. Koğuş kapısı açılır, yüzleri gözleri yara bere içinde iki mahkum içeri girerler. Yataklarında yatanlar, oturanlar, masada gazete okuyanlar yerlerinden fırlar, onlara doğru koşarlar. İkisinin de kollarına girerek karşılıklı birer yatağa uzatırlar. Hayati, vay alçaklar! Koğuş'un sağlıkçı mahkumu Özgür pamuk ve tentürbiyot getirir. İki mahkum yaralıları tedaviye koyulur. Diğer mahkumlar ayakta birbirlerine bakmaksızın yaralıları izlerler. Selim yattığı ranzada olup biteni dinlemekte, her zamanki gibi sigara içmektedir. 70. Basmalık, dış gün. Caminin yanındaki pehlivanın basmalığında çocuk, arkadaşı ve diğer çocuklar oyun oynamaktadır. Çocukların çok sevdiği kasabanın delisi Nihat da onlarla beraberdir. Çocuklar sevinçle Nihat'la alt alta üst üste boğuşmakta, yerlerde yuvarlanmaktadırlar. Oyun sonradan heyecanlı bir elimsendeye dönüşür. Çocuklardan birinin annesi yaklaşır, oğluna gelmesi için işaret eder, çocuk aldırmaz. Anne çocuğu kolundan yakalayıp oyundan çıkarmak ister. Çocuk ağlar, gitmek istemez, annesi çocuğa bir tokat atar. Kızan deli Nihat, kadına penisini çıkarıp gösterir. Kadın yerden bir taş alarak deli Nihat'ın kafasına atar. Deli Nihat'ın başı yarılır, kanlar akmaya başlar. Çocuklar deli Nihat'ı yere yatırırlar. Deli Nihat kanlar akan başını çocuğun arkadaşının dizine koyar. 7 yaşında Selim ve diğer çocuklar koşarak yukarı çeşmeden bir kaba doldurdukları suyu getirirler. Deli Nihat'ın gömleğinden yırttıkları parçaları kaptaki suya batırarak onun kanayan başını ve akan kanları silerler. 71. Havalandırma, dış gün. Havalandırmada mahkumlar küçük gruplar halinde duvar diplerine oturmuş sohbet etmekte ya da ikili üçlü volta atmaktadırlar. Selim başı sargılar içindeki Halil'le duvar dibinde volta atmaktadır. Hayati yanlarına sokulur, Selim'e sorar. Hayati, Selim'e: bir dilekçe yazıp şu adamı şikayet etsek bir yararı olur mu sence? İkisi de voltalarını kesip dururlar. Hayati'ye dönüp yanıt vermeksizin susarlar. Selim öfkeli ama çaresiz bir suskunluk içindedir. 72. Selim'in ranzası, iç gece. Mehmet: önce ak bir bulut çöker torosların üstüne, göğün mavisini bir beyazlık örter. Sonra bulutun beyazından bir parça kopar, göğe yükselir. Telli turnalar süzülüp ala boyarlar gökyüzünü. Mehmet anlattıklarına ara verir. Önce çevresine, sonra tavana bakar. umutsuzluktan sözüne devam edemez. Selim'in ranzasında oturmuş Mehmet'i dinlemektedirler. Umutsuzluk ve çaresizlik gittikçe yoğunlaşmaktadır. Ahmet de çaresizlikle ranzanın üst katındaki yatağından onları dinlemektedir. Allı turnalar batan günün kızıllığına karışırlar. Toroslar ve Anadolu giderek uzaklaşır. Sonra Akdeniz'in ortasında yapayalnız kalırsın. Bir an önce yıldızların gelsin diye beklersin. Derken üstünü örten geceyle yıldızlar bir bir çıkagelir. Akdeniz göğünü doldururlar. Onların arasında kendi yıldızını bulursun. Uzaklardan göz kırpar sana. Yıldızın hüzünle. Gemi alıp götürür seni batı yönüne. Ayrıldığını bilirsin. Uzun sürecek bir ayrılığın ilk gecesidir bu. Ayrılmanın acısını söyleyememiş olan sevgilinin derdini yıldızın anlatır sana. İçini bir hüzün basar. Ayrılığın acısı dayanılmaz hale geldiğinde gittiğin yöne dönersin, arar bulursun yıldızı. Yıldızlardan birisi gittiğin yerde seni özlemle bekleyen sevgilinin gözleriyle bakar. Bu kez içini bir sevinç kaplar. Ayrılığın hüznü kavuşmanın sevincine dönüşür. Yıldızlı Akdeniz gecesinde hayat ayrılmanın hüznüyle kavuşmanın sevinci arasında gider gelir. 73. Havalandırma dış gün. Yamuk Metin'le üç arkadaşı havalandırmanın bir köşesinde duvarın dibinde yere çömelmiş oturmakta. Havalandırmanın öbür duvarı dibinde birkaç mahkum aynı şekilde çömelmiş çay ve sigara içmektedir. Birkaç mahkumun da volta attıkları görülür duvar diplerinde. Yamuk Metin. Kardeş Sübyan'dan beri hani neredeyse bütün hayatım mapushanelerde geçti. Ben hiç böyle mapus yatmadım. Adamlar soluğumuzu kestiler. Bir mahkemeye bir hastaneye gidemiyoruz. Tepemize biniyorlar. Bir cigaralığımız bile yok. Her taraftan bunaldık. Allah'ımı inkar edeyim bir fırsatını bulursam kapı altına atacağım kendimi. Başgardiyanın müdürün önüne dikilip cileti gırtlağıma dayayacağım. Beni buradan başka yere göndermezlerse basacağım kendime cileti. Aga Yılmaz. Kendini de parçalasan kimse dönüp bakmaz senin yüzüne. En fazla alır atarlar hücreye çürüyüp gidersin. Yamuk Metin. Çürüyüp gideyim hiç fark etmez. Aa buraya yazıyorum. 3 güne 5 güne kalmaz bu adamlar gelirler. Koyun boğazlar gibi boğazlarlar hepimizi. 74. Koğuş. İç gün. Hayati, Serdar, Mehmet, Ömer ve Halil büyük masanın çevresinde oturmuş konuşmaktadırlar. Bir yandan gazeteleri karıştırdıkları, bir yandan da söyleştikleri anlaşılmaktadır. Havalandırmada top oynayan mahkumların zaman zaman yükselen ve alçalan sesleri duyulmaktadır. Halil, arkadaşlar iyice tecrit durumuna düştük. Artık arkadaşlardan hiçbirinin ne mahkemeye ne de hastaneye gitmek istemiyor. Gitmemekte de haklılar. Gidenin kafasını gözünü yarıp geri gönderiyorlar. Ömer, aramızda mahkemeye gidip duruşmaya çıktığında tahliye olacaklar var. Mahkemeye gidemedikleri için tahliye olamıyorlar. Bu huzursuzluk yaratıyor. Mehmet, diğer gurbet mahkumu arkadaşlarla konuştuk. Onlar da gelip bana söylüyorlar zaten. Durumdan çok rahatsızlar. Bir saldırı durumunda bir şey yapamayacağımızı düşünüyorlar. Onlar kaderlerini bize teslim ettiler ve silahımızın olmadığını da biliyorlar. Hayati, bu durumda silahımız olsa ne yararı olur? Bundan böyle alt kapıya sürekli 2 nöbetçi koyalım. Bir saldırı halinde hiç olmazsa barikat kurar kendimizi savunmaya çalışırız. Ziyaret günlerinde de daha dikkatli olmamız gerekir. Adamlar haklılar. Komiteyi toplayıp şu işi bir kez daha konuşalım. 75. Komite. İç gün. Sedat. Arkadaşlar hem dünya tarihinde hem de ülkemiz tarihinde şu içinde bulunduğumuz koşullardan çok daha zor zamanlar yaşanmıştır. Durumu abartmak ve devrimci kararlılığı zaafa düşürecek tavırlar sergilemek bizim anlayışımıza uygun düşmez. Tarih her zaman bizi haklı çıkardığına ve yine çıkaracağına göre biz bu faşist çemberi de kendi kararlılığımızla kırıp parçalayacağız. Hayati. Peki hangi araçla, hangi silahla? Sedat. Arkadaşlar şimdi sizlere Rus devriminden birkaç çarpıcı örnek vermek istiyorum. Ahmet çay getirir, masada oturanlara dağıtır. Burhan. Arkadaşlar, yanlış anlamalara yol açmamak bakımından şunu peşinen kabul ediyorum. Elbette diğer ülkelerdeki mücadelelerin tarihi bizim de tarihimizdir. Ancak onların da bizim mücadelemize ışık tuttukları ölçüde bir değeri vardır. Onlar bizim en geniş anlamıyla birikimimizin bir parçası olmakla beraber asıl olan bizim kendi pratiğimizden çıkaracağımız devrimci derslerdir. Bu nedenle ülkemizin şanlı mücadele tarihi, özelinde de benim siyasetimin tarihi, kendisinden dersler çıkaracağımız sonsuz zenginlikte örneklerle doludur. Somut koşulların somut tahlilini yaparak ve bunu da hayatın canlı pratiğine uygulayarak biz bu dersleri çıkardık. Değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi sözünü ettiğim bu canlı pratiğe katkı sunmuş olan bir durumu, benzeri koşulların yaşandığı bir başka cezaevinde benim başımdan geçen bir olayı anlatmakla söze başlayacağım. Ali, arkadaşım, herkes kendine özgü bir tarih anlatıyor burada. Sen kendi tarihinde başka bir boş bir zamanımızda anlatırsın. Şimdi durum farklı. Bizimle birlikte olan gurbet mahkumu arkadaşlarımız endişelerini bize ifade ediyorlar ve bizden tatmin edici yanıtlar bekliyorlar. Haklılar. Zira onlar da bizimle aynı koşulları paylaşıyorlar ve bundan böyle de bizimle birlikte her güçlüğe karşı çıkacaklarını söylüyorlar. Hem kendilerinin hem de bizim güvenliğimiz açısından onların sorularına da tatminkar yanıtlar vermemiz gerekiyor. Tayyar. Onların konumu bizim açımızdan bellidir. Herkesin kafasının da bu konuda bizimki kadar açık ve net olması gerekir. Onlar toplumun bütün katmanlarından süzülüp gelmiş bir toplumsal tortudurlar. Hiçbir sınıfla bağları kalmamış, kendilerine ve topluma yabancılaşmış bu insanların dünyalarını ve ideolojilerini iyi tanımamız gerekir. Kendi hayatımızı ve bilincimizi onların dünyalarından yansıyan yozlaştırıcı ideolojik etkilere açık tutarsak, kendi ideolojik saflığımızı tehlikeye düşürürüz. Onların sunabileceklerini sandığımız pratik katkılar adına kendimize en büyük ihaneti yapmış oluruz. Hayati. Arkadaşlar, anlaşıldığı kadarıyla içinde bulunduğumuz şu ciddi duruma rağmen tartışarak, konuşarak uzlaşabileceğimiz pek bir şey yok. Tepkiler ve itirazlar yükselir. 76. Hoparlör. İç gün. Aga Yılmaz'la birkaç arkadaşı hoparlörün altında, duvarın dibinde ayakta durmaktadırlar. Kendi aralarında yavaş bir sesle sohbete dalmışlardır. Hoparlörde ertesi gün mahkemeye ve hastaneye gideceklerini atları okunmaktadır. Liste uzayıp gider. Bir ara Aga Yılmaz kulağına çalınan bir isimle dehşetle irkilir. İşaretle yanındakileri susturur ve kulak kesilip dinler. Listedeki isimlerin yinelenmesini. Bu kez kuşkusu kalmamıştır. Yanındakilerle birlikte telaşla ranzasına yönelir. Havalandırma dış gün. Havalandırmada duvarın dibinde köşede Aga Yılmaz ve arkadaşları yere çömelmiş oturmaktadırlar. Aga Yılmaz heyecanla söze başlar. Aga Yılmaz. Mahkemecilerin arasında Arif'in adını duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bu felaket kapıda demektir. Demek ki o da İstanbul'dan buraya sürgün edilmiş. Arif kalleşin, alçağın biridir. Esrarla, hapla, parayla yaptırmayacağı iş yoktur. Şerefsiz. Şimdi etrafına köpekleri toplamıştır çoktan. Zaten idareyle de araları iyi. Silah, esrar bol. Solcular bunun kahvesini kurşunlamışlar İstanbul'da. O da yeminli solcu düşmanı olmuş. Devletin hizmetine girmiştir. Her gittiği cezaevinde birkaç ölü çıkar arkasından. Artık felaket zilleri çalıyor. Dönüşü yok bu işin. Yamuk Metin. Yılmaz abi, bak işte benim dediğime geldiniz. Burada kapı altına dalalım. Bir ziyaret günü birkaç gardiyanı teslim alıp ya kendimizi keselim ya da başka cezaevine sevkimizi isteyelim. Bir daha içeri ölelim de dönmeyelim. Aga Yılmaz. Arkadaşlar, siz ne dersiniz? Bana kalırsa bu arkadaşlarla iyi kötü günlerimiz oldu. Bizler kadar cezaevi tecrübeleri yok ama dürüst insanlar. Ben derim ki gidip bir kendileriyle konuşalım, durumu anlatalım. Bir tedbir düşünsünler, birlikte bir tedbir düşünelim. Tahir. Yılmaz abi, doğru söylersin. Kavlimiz böyle olsun. Durumu bir kendilerine söyleyelim. Sen de Edirne'deki olayı anlat.